akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bir Artı Eksi Dünya programında tekrar beraberiz. Bu hafta dün gerçekleşen Şafrat operasyonundan bahsedeceğiz birazcık. Aynı zamanda biliyorsunuz bu hafta şehitlerimiz var. Ve önemli konulardan bir tanesi de iç güvenlik paketi. Mecliste çok tartışılan, çok konuşulan, hatta uğruna kavgalar edilen iç güvenlik paketi. Bu gerçekten gerekli bir paket mi, yoksa gerçekten kavga edildiği riskler tartışılabilir mi? Bunları anlatacağız, bunları konuşacağız. İstersen başla.
Söylediğim gibi iki şehidimiz vardı bu hafta. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyoruz onlara. Bir tanesi Ege Üniversitesi'ndeki aslan gibi delikanlımız Fırat Çakıroğlu. Yine PKK'nın kahpe eylemlerinden bir tanesine aslında maruz kaldı. Fakat tabii ki burada hayret verici olan göz göre göre buna maruz kalması oldu. Ama şehit olması tabii onun hayatındaki yaşayabileceği en büyük şerefti. Allah ona bu şerefi nasip etti, ailesine bu şerefi nasip etti. Onun için başta Fırat Çakıroğlu şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz inşallah. Yine ikinci şehidimiz, şimdi senin de detaylarını anlatacağın Şafrat operasyonunda çok önemli bir operasyon aslında yaptık. Ve bu gerçekten ülkemiz için başarılı bir operasyondu. Sessiz sedasız, son derece geniş kapsamlı ve aslında derinden bir operasyon oldu. Ve fakat burada bir tane şehidimiz oldu. Bu şehidimiz de Başçavuş Halit Avcı. Fakat operasyonda herhangi bir çatışmadan dolayı değil de kendisi fotoğraf çekmek istediğini söylediler ve tankın kapağı açıldığında, fakat engebeli bir arazi olduğu için geri kapanan tank kapağı başına çarptığı için bundan dolayı hayatını kaybetti. Ama tabii ki asker olduğu için, vatanını kurtarmak için, vatanıyla ilgili çok önemli oradaki askerlerimizin hayatını kurtarmak için ve bir vatan toprağına yönelik operasyonda böyle bir kaza geçirdiği için şehit oldu. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. İki şehidimizin ailesine başsağlığı diliyoruz. Ve en güzel dileklerimizi iletiyoruz inşallah.
Tabii. Senin de söylediğin gibi önemli bir operasyondu, başarılı bir operasyondu. Bu çok önemli ve bunda genel olarak yorumları da dinlemişsindir. Hükümet karşıtı olsun olmasın, biliyorsun şu an Türkiye'miz ikiye ayrılmış durumda ne yazık ki. Olsun olmasın herkesin hemfikir olduğu, yani başarılı olduğu konusunda hemfikir olduğu operasyonda. Hatta şu şekilde ifadeler geçti, Türk ordusunun kendisini gösterdiğine dair. Hatta bu konuda yine başka yorumlar var. Orada ki Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin, YPG'den kaçan ve korkan Kürt kardeşlerimize bir güvence olarak, bir gövde gösterisi olarak da Türk askerinin orada Türk tanklarıyla görünmesinin gerçekten güzel bir şey olacağı da tartışıldı. Gerçekten bu onlar için de güvencedir. Her zaman koruma için Türk askeri, oradaki Kürt kardeşlerimiz de, Türkmen kardeşlerimiz de, Arap kardeşlerimiz de koruma altına alabilir. Bunun gösterilmesi açısından da önemliydi. Tabii ki eleştiriler var. İşte toprak kaybettiğimizi iddia edenler var. Bir kere bir toprak kaybedilmesi zaten temelinde sembolik bir toprak parçası olan bir yerin diğerinden taşınması söz konusu. Bu da aslında herkesin tartıştığı, anlattığı bir şey tabii, ama muhaliflik bunu gerektirdiğinden bazı kişiler bunu iddia edebiliyorlar. Şimdi biliyorsun daha önceden 1939 Ceber Kalesi'nde, daha sonra da 1975 Kara Kozak Köyü'ne taşınmış. Bunlar da gerekli olmuş çeşitli şekillerde, çeşitli coğrafi konumlar veya fiziki şartlar, siyasi şartlar nedeniyle gerekli görünmüş. Bu taşınmalardan bir tanesi de dün gerçekleşti. Dolayısıyla bizim şu halen, şu çok önemlidir zaten, Sayın Başbakanımız Davutoğlu da bunun üzerinde duruyor. Bayrağımız hiçbir zaman inmedi. Bizim için önemli olan Suriye'de bir toprak parçasına sahip olmamız ve bayrağımızın orada inmemiş olmasıdır. Halen hali hazırda orada bayrağımız dalgalanıyor. Bu bizim için zaten çok önemli bir şey. Fakat bizim için önemli olan asıl unsurlardan bir tanesi de oradaki askerlerimizin can güvenliği. Onların çok şiddetli, tehlikeli bir coğrafyada, içinde doğrudan çatışma olan bir bölgeden kurtarılıp, gayet ustaca kurtarılıp ülkemize sağ salim getirilmiş olması gerçekten çok önemli bir başarıdır, çok önemlidir. Türk ordusu adına da çok güzel bir durumdur. Biliyorsun 39 tank, 57 zırhlı araç, 100 araç. 572 personelle Suriye'ye girildi. Daha önceden Suriye Dışişleri bilgilendirilmiş, yani bu Suriye'nin iddiası. Fakat yine de bu tarihte, bu zamanda bu şekilde yapılacağı bildirilmediği için Suriye'den ve İran'dan çeşitli şikayetler var Türkiye'ye yönelik. Bu konuda, bu çerçevede aslında Türkiye'de de hükümeti eleştirenler var. Fakat bir şeyi dikkate almıyorlar. Genel olarak hocamızın hep üstünde durduğu bir gerçektir bu. hükümetin içinde bulunduğu zor durumu, bu zor coğrafya içinde Türkiye'yi sabit, savaşsız tutabilmek için gösterdiği çabayı, aslında bütün bunları hiç göz ardı ederek gerçekten yapılmış açıklamalar bunlar. Kolay değil yani, sınırda yaklaşık bin kilometrelik sınırda savaş cereyan ederken bu savaşın hiçbir şekilde parçası olmamak, Türkiye halkına hiçbir şekilde zarar getirmiyor olmak ve hiçbir şekilde çatışmaya herhangi bir şekilde girmemiş olmak çok önemlidir. Bunu da sabit tutabilmek için gerçekten hükümetimizin çok önemli çabaları var, bildiğimiz veya bilmediğimiz. Dolayısıyla bunu takdir etmek yerine hep eleştiriyle karşılık vermek o kadar da hakkaniyetli durmuyor gerçekten. Acaba bunları söyleyenler kendileri hükümet olsa, hocamız her zaman söyler bunu, kendileri lider olsalar ne yaparlardı onu da düşünmeleri gerekiyor.
Aslında senin söylediğin gibi muhalif olanların da büyük bir kısmı takdir etmek durumunda kaldılar. Çünkü can güvenliği gerçekten önemli orada. Bir de şunu düşünmek gerekiyor. Şimdi iki açısı vardı bunun. Ya oradaki askerlerimizin can güvenliği sağlanacak ya da orada bir çatışmaya girilecek, savaşa girilecek. Her iki ihtimalle de zaten hükümet eleştirilecekti. Böyle bir şey zaten hiçbir şekilde iki ihtimali de kimsenin savunacağını ben zannetmiyorum muhalifler açısından. Fakat burada tabii ki askerlerimizin can güvenliği önemliydi ve tek bir kişinin bile hiçbir şekilde burnu kanamadan böyle bir operasyon yapılmış olması, ki şehidimizi kazada hayatını kaybeden ayırarak söylüyorum, çok önemli bir operasyon ve orada bin kilometrelik sınır boyunca sadece tek bir devlet yok. Yani savaş tehdidi olan tek bir devlete karşı biz kendi ülkemizi korumuyoruz. Orada yüzlerce, hatta belli başlı gruplar var. Tamam, muhaliflerin içinde de var, El-Nusra cephesi var, IŞİD zaten var, Esad rejimi ayrıca var, Irak'ta diğer Kürt gruplar, PKK zaten sürekli tehdit halinde. Ve bunun gibi yüzlerce grup var aslında tehdit oluşturan. Bunların her birine karşı ülkemiz hiçbir şekilde savaşa sokmadan bir huzur içerisinde yaşamamıza vesile oluyor. Yani hükümetimiz bunu sağlıyor ve hükümetimizde zaten ana unsur şefkat üzerine kurulu olduğu için ve şefkati her zaman, vicdanı her zaman ön plana aldığı için orada bir toprak parçasının mevcut yerde korunmasından ziyade, ki bu aslında siyasi bir getirisi de olacak bir şey aslında hükümeti, ama aynı zamanda da toprak kaybı olduğunda siyasi olarak kayba sokacak bir şey. Yani gerçekten hangi hükümet olursa olsun ve ne yaparlarsa yapsınlar o toprak parçasını, çünkü Türkiye'nin kendi sınırları dışındaki tek toprak parçamız. Onu kaybettiğinde bir zarara uğrayacağı belliydi hükümetin. Fakat burada yeni yerinde Suriye Eşmesi denen bölgede bayrağımız dikilerek, bunun görüntülerini de zaten izledik, yeniden naaşlar taşındı ve böyle bir operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Bunun aslında bir aşaması daha vardı. Hocamız kanalımızdan defalarca hükümetimize de, genelkurmayımıza da çağrıda bulunuyordu. Ordumuzun gücünü gösterelim. Çünkü PKK gibi kahpe bir örgütün, kahpe terör örgütünün ordumuzun gücünden sanki bir habermiş gibi şımarması gerçekten bir tehdit oluşturuyordu halkımız üzerinde. Sanki ordu halkımızı koruyamayacakmış gibi böyle yese kapılanlar oluyordu. Fakat bu kadar güçlü bir ordunun böyle bir operasyonu sessiz ve derinden yapmış olması da aslında bir nevi PKK'ya da güzel bir gözdağı oldu.
Evet, bu konuda şunu da söylemek gerekiyor. İşte YPG'den izin alındı Kobani'den geçmek için falan gibi komik böyle ifadeler var. Bizim öyle bir izne hiçbir zaman ihtiyacımız olmadı. Hiçbir zaman da olmaz. Ne yapabilir ayrıca YPG koskoca Türk ordusuna karşı, yani yapmasınlar. Öyle bir şey yok. Ama dediğin gibi orada bir güç gösterisine gerçekten çok ciddi şekilde ihtiyaç vardı. Hem oradaki silahlı birlikler, o YPG, yani PKK diyelim biz bunlara. Herkes onları farklı bir şey gibi algılıyor. Halbuki PKK'dır doğrudan. Hem de başta da belirtmiştik, Kürtler açısından, oradaki Kürtlerin güvenliği açısından. Tabii şunları da söylemek gerekiyor. İnanç bakımından çok çeşitli riskler var orada. Yani IŞİD'in kendi inancı orada, biliyorsun, türbe bırakmaması. Ona rağmen bizim türbemizin orada çok uzun zamandır ayakta duruyor olması, bunlar bir başarıdır. Ayrıca da şunu söylemek istiyorum. Hocamız bunun üzerinde çok durmuştu, çok uzun zaman boyunca durmuştu ve şimdi de bu tartışmalar gerçekleştiği için biz hocamızın söylediği şeyi tekrar edelim. Diyorlar ki bundan sonra koalisyonun çok ciddi baskısı olacak. İşte incirlik savaş uçaklarına açılacak. Biliyorsun incirlik normalde istihbarat ve nakliye gibi şeyler için açık ama doğrudan saldırı için açık değil. Ve bunda da çok isabetli bir karar aldı Türkiye. İşte bu aşamadan sonra artık mecbur kalacak Türkiye. İncirliği de açacak. Koalisyonla birlikte doğrudan hava saldırılarına, hatta kara saldırılarına geçecek diye ifadeler var. Böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey yapmayacak. Türkiye son derece aklı başında bir ülkedir. Türk hükümeti de aklı başında bir hükümettir. Şimdiye kadar çok fazla baskıya boyun eğdi. İşte ilk başta dediler ki, biliyorsun, kaçırılan konsolosluk görevlilerinin işte o dönemde bu baskı var. Konsolosluk görevlileri işte şu anda serbest bırakıldı. O zaman koalisyona katılın. İşte yapmadı Türkiye. Daha başka şeyler vardı biliyorsun. İşte Suriye uçaklarının düşürülmesi, Suriye'nin bizim uçaklarımızı düşürmesi falan bu tip olaylar gerçekleşti. İşte hiçbir zaman provokasyona kanmadı. Çünkü Türkiye böyle bir şeyin içine girmez. Doğrudan Türkiye'ye sorumlu tutulacaktır böyle bir şeyden. Orada her ne olursa olsun yanlış inancı da olsa hocamızın söylediği bir şeydir bu. IŞİD var. IŞİD Müslüman bir gruptur. Yanlış bir uygulama yapıyor. Yanlış bir inanç içinde. Fakat sonuçta Müslümandır. Hiçbir şekilde de Türk hükümetinin gidip de Müslüman bir topluluğa karşı savaş ilan etmesi söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir beklenti içinde olanlar hiçbir şekilde buna girişmesinler. Yine şunu da hatırlatalım, hocamızın ısrarla ve ısrarla söylediği bir şeydir. IŞİD de Türkiye'ye saldırmayacaktır. Yani bu olmayacak. Hocamız bunu bir bilgiye dayanarak hadislerden aldığı bilgiler doğrultusunda söylemişti. Türk size ilişmezse siz de onlara ilişmeyin diye peygamberimizin sözü var. IŞİD bunu çok iyi biliyor ve böyle bir şey yapmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir şeyin, böyle bir maceranın içine girmeyecektir. Zaten harama girmiş olur. Bunu söyleyelim. Böyle bir şey asla yapmaması gerekir. Ama yapmayacaktır da istediği kadar koalisyon baskı kursun. Hükümetimizin gerçekten bu konuda çok dirayetli bir duruşu var. O da devam edecektir.
Bir de az önce de söylediğim şefkat politikası zaten her şey için geçerlidir. Yani ülkemiz hiçbir şekilde savaşa girme niyetinde değil. Hiç kimseye karşı ki özellikle Müslüman gruplara karşı asla böyle bir sorumluluğu da asla üzerine almaz zaten.
Çözüm değil savaş zaten.
Çözüm de değil dediğin gibi. Zaten bugüne kadar kaç tane ülke girdi ve hiçbiri sonunda teker teker zaten bırakmak durumunda kalıyorlar. Milyonlarca dolar harcandı, hatta milyarlarca dolar harcıyorlar. Hiçbir çözüm olmadığını daha şimdi son dönemde Amerika'dan gelen seslerle de aslında ideolojiyle mücadele yapılması gerektiğiyle ilgili duyuyoruz geçtiğimiz günlerde. Bu arada işte incirlik üstünü kullandırmazsanız Erbil'i üst yaparız gibi çeşitli böyle hayal ürünü izahlar da oluyor. Bir baktık IŞİD de Erbil'e bu sefer yönelmeye başladı. Tabii ki yani hiçbirini istemeyiz ne IŞİD oraya yönelsin ne Müslümanların hayatını kaybetmesine vesile olabilecek işte bu savaş bombardımanları yapılsın. Hiçbirini istemeyiz ama Allah tabii ki bu dönemde böyle bir ortam meydana getiriyor. Bunu bir hayırla yaratıyor ki Müslümanların hepsinin daha şuurun açılması, aklının başına gelmesi ve Kur'an ahlakına uygun olarak Allah'ın bize peygamberimizin sözleriyle gösterdiği o yola uğramamız yani Mehdiyet'e yönelmemiz. İnşallah yakın zamanda bunu zaten hep birlikte göreceğiz.
Burada şunu hatırlatalım peygamberimizin sözleri dediğin için IŞİD'in ilerleyişi de burada bu programda yine bu konuyu ele almıştık detaylarıyla. IŞİD'in ilerleyişi de hadislerde belirtilmiş bir durumdur. Dolayısıyla IŞİD'in ilerleyişini hani koalisyonla, uçakla, bombayla, şuyla buyla durduramayacaklar. Onlar ilerlemelerine devam edecek. Çünkü rivayetler bu şekilde başladı. Her rivayet bu konuda tahakkuk etti ve gerçekten de bu şekilde devam edecek. Görünen o ki zaten o şekilde oluyor. Dolayısıyla zaten savaş hiçbir şey çözüm değil. Bu konuda hiç çözüm değil.
Çözüm evet, olmadı da bugüne
olmadı
kadar.
Da bugüne kadar evet.
Şimdi ülkemize dönecek olursak tekrar iç güvenlik paketi olarak bilinen yani polis vazife ve selahiyet kanunu, jandarma teşkilatı görev ve yetkileri kanunu, nüfus hizmetleri kanunu ile bir de bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısıydı bu bildiğimiz gibi iç güvenlik paketi. Geçtiğimiz gün 10 maddesi kabul edildi. Gerçekten çok hararetli oturumlar geçirdi meclis. Hatta hararet ifadesi
ayıp etti.
Çok ayıp etti gerçekten evet. Milletvekillerimiz. Çünkü halkımız zaten mecliste böyle görüntüler görmek istemiyor. Halkımız kendi oylarıyla seçtiği, kendi vekillerinin orada kendilerine yönelik hem güvenliği sağlayıcı, hem barışı sağlayıcı, hem huzuru, hem ekonomik olarak gelir refahını sağlayıcı kararlar almalarını istiyor. O yüzden umarız bir daha böyle bir şey tekrarlanmaz. Gerçi son oturumda bu 10 maddenin kabul edildiği oturumda karar almıştı AK Partili milletvekiller yerlerinden kalkmamak için. Çok isabetli bir karar ama tabii ki gönül isterdi ki ilk günden böyle bir karar olsun. Hiç böyle şeyler meydana gelmesin. Ama onda da bir hayır var tabii ki inşallah. Ama meclis enteresan görüntüleri de seyirci oldu. İlk defa yerde oturma eylemleri gördük biliyorsun. Hatta Kürtçe sloganlar atıldı. Hala ülkemizde özgürlük olmadığından bahsedenler oluyor. Bunu da tabii ki anlamak mümkün değil. Bunu da kısaca belirtelim. Şimdi bu iç güvenlik paketinde 10 madde kabul edildi. Bu paketle ilgili olarak çeşitli itirazlar vardı. MHP'nin çok güzel şerhleri vardı maddelerle ilgili. Gerçekten üstünde durulması gereken ve değerlendirilmesi gereken şerhlerdi. CHP'nin şerhlerine bakıldığında, itirazlarına bakıldığında genellikle PKK'ya yönelik herhangi bir üsluba rastlamadık. Bunu hocamız kanalımızdan da zaten dile getirdi. Bizim CHP'den beklediğimiz PKK'ya karşı daha ciddi bir dik duruş, PKK'nın ideolojisiyle mücadeleye karşı gerçekten önemli başarılar elde etmeleri ve bu konuda hükümete de destek olmaları aslında. PKK'nın son dönemde ülkemizdeki azgınlığının biz artık şehir içerisindeki, hatta bu üniversitelerin içerisinde gencecik kardeşlerimize kadar ulaştığını görüyoruz. Adamlar açık bir pervasızlık içinde kendi meclislerini kuruyorlar, konferanslar yapmaya başladılar Güneydoğu'da. Adam kaçırmalar, iş makineleri yakmalar, mahkemeler, hatta infazlar. Bununla ilgili yani biz bunu bilmiyor muyduk, PKK bunu yapmıyor muydu? Evet yapıyordu, fakat bir açık buldu PKK. Şimdi hükümetin de dediği şu ki, siz bize diyorsunuz ki PKK ile mücadele edin. Bunu aslında hocamız gayet kapsamlı olarak anlattı. Bir kere şu esas, bunu aslında geçmeden önce, biz hükümete güveniyoruz gerçekten. Özellikle Sayın Başbakanımız Sayın Davutoğlu, hocamızın tabiriyle şu anda Orta Doğu'nun ve dünyanın en güvenilir lideri. Gerçekten pırıl pırıl bir insan, çok sevimli, çok şeker. Bal tatlısı bir insan, o çilleriyle falan gerçekten görsek çok hoşumuza gider ama güvenilirlik olarak, insani duruş olarak gerçekten ciddi bir devlet adamı, siyaset adamı. Ve diyor ki ben bütün paketi inceledim, Avrupa Birliği yasalarını da kıyasladım ve gördüğüm kadarıyla da herhangi bir mahsur görmedim ve onay veriyorum diyor bu paketin her maddesi için, bunu söylemişti. Şimdi tartışacağız zaten maddeler üzerinde. Gerçekten bazı belki açıklar olduğundan şüphe edilecek maddeler olabilir veya daha iyi ifade edilmesi gereken maddeler olabilir. Ama bir kere Başbakanımızın garantisi gerçekten önemli. Fakat bu geçirilen 10 maddeye de baktığımızda aslında hep PKK'ya yönelik sanki alınmış olan bazı tedbirler gibi görüyoruz. Hocamız yayında söylemişti, bu Avrupa Birliği yasaları ile birlikte ciddi bir aslında durdurma meydana gelmişti. Biliyorsun Güneydoğu'da birçok eyleme ne müdahale edilebiliyordu ne de herhangi bir sonuç alınabiliyordu. Müdahale edilse bile mesela herhangi bir PKK'lıyı gözaltına alsalar yaptığı eylemden dolayı 24 saat içinde hemen bırakmaları gerekiyordu hükümetin ve böyle bir şeyle de tabii ki sonuca ulaşmak teknik olarak mümkün değildi. İşte bunları içeren, daha doğrusu o Avrupa Birliği yasalarının getirdiği büyükşehir yasasıyla da birlikte getirilen sınırlandırmalara daha kapsamlı ve PKK üzerine daha çok yaptırım uygulanabilecek maddeler olduğunu söyledi hükümet. Bununla ilgili de çeşitli garantiler verdiler. Biz bunun bu şekilde uygulanması gerektiğini umuyoruz. MHP de bu konuya aslında onay vermekle birlikte şu anda da hali hazırda sessiz kalınmaması gerektiğini söylüyor PKK'ya. Sen.
Bu konuda şunu söyleyelim. Bazı iddialar var. Terörle mücadele kanunu buna yetmiyor mu? Zaten yetiyor şimdiki diye. Aslında doğru, yani şunu aslında söyleyelim, PKK'ya karşı biraz seyirci kalma gibi bir durum var. Hocamız bunu söylemişti, bunun bir sebebi mi var? Acaba geleceğe yönelik bir yatırım mı ya da işte paket geçtikten sonra yapılacak şeyler için bir hazırlık mı? Bilmiyoruz ama normalde gerçekten seyirci kalınmaması gerektiğini biz biliyoruz ve hocamız gece gündüz bunu anlatıyor. Yani biz bir avuç PKK'nın yaptıklarına karşı seyirci kalacak bir millet değiliz. Yani 800 bin askerimizle, bordo belirlilerimiz, özel harekatçılarımız, jandarmamız, yani bunlarla birlikte böyle bir durum zaten söz konusu değil. Bunu kendileri de biliyorlar. Fakat şu da var, terörle mücadele yasası senin de söylediğin gibi Avrupa Birliği'ne uyum yasaları nedeniyle birazcık geri çekilmiş yasalar. O dönemde MHP'nin itirazı olmuştu. Biliyorsun böyle bir şey yapmamamız gerektiğini, bizim terör ülkesi olduğumuz, Avrupa gibi bir yer olmadığımız, dolayısıyla oradaki yasalar orası için geçerli olabilir. Fakat bizim ülkemizde terörle mücadeleye çok ciddi şekilde ihtiyaç olduğu, bu yönde bu yasalara mahal verilmemesi gerektiği, yani bu düzenlemeye mahal verilmemesi gerektiği yönünde MHP'nin bir uyarısı olmuştu. Haklı bir eleştiriydi bu. İşte şu anda da diyorlar ki o dönemde bizi dinlemediler. Şu anda bu yasayı çıkartmak istiyorlar. Şu anda bir geri dönüş yapmak istiyorlar. Fakat bu da bir kargaşaya yol açıyor diyorlar. Bu noktada haklılar. Burada MHP'ye hak vermek gerekiyor. Ama geri dönüş, yani bir hatadan geri dönüş de her zaman iyi bir şeydir. Eğer bu gerçekten PKK'ya yönelik gerçekleştiren bir yasa şeklinde düşünülüyorsa, o zaman gerçekten de Güneydoğu'da bir atak bekliyoruz. Hocamız bunu doğrudan açıkladı. Biz eğer iç güvenlik paketine gerçekten Güneydoğu için ve gerçekten oradaki PKK şımarıklığına, azgınlığına çözüm bulmak için eğer burada imzalanacaksa, meclisten geçecekse, işte o zaman gerçekten bu yasa geçtikten hemen sonra PKK'ya karşı çok ciddi bir atak meydana getirilmesi gerekiyor. Senin de söylediğin gibi şımarıklığın gerektirdiği, onların şımarıklığının gerektirdiği işte yargılar, mahkemeler, işte pankartlar, posterler, yürüyüşler, gösteriler, hendekler, bunların hepsinin tamamen bıçak gibi kesilmesi gerekiyor. Böyle bir şey gerekiyor. Yani bu konuda MHP'nin beklentisine biz de sahibiz. Zaten Oktay Vural'ın burada bir açıklaması vardı. Biz Güneydoğu için önerilen tüm yasalara varız diyor. Fakat diğerlerini konuşalım istiyoruz. Şimdi burada biz neden MHP üzerinden gidiyoruz? Sen de başında anlattığın gibi CHP'nin pek PKK'ya yönelik bir şey yok. Genel olarak CHP hep Gezi olaylarını ön plana çıkararak bunu söylüyor. Fakat şunu da hatırlatalım. Gezi olayları, hocamız bunu hatırlatmıştı. Gezi olayları da o kadar masum bir hareket değildi. Hükümet, başbakanımızın evine yürüyecek kadar, başbakanımızı indirecek kadar, hükümete darbe uygulayacak kadar ileri gidilmişti biliyorsun. 20 günden fazla bir süre boyunca Taksim meydanı kapatıldı. Taksim'de komünist posterler asıldı. Komünistler orayı ele geçirdiler. Komün kurduk dediler, komün kurduk dediler ve kurtarılmış bölge ilan ettiler. Bunlar öyle yabana atılacak şeyler değil ve çok ciddi şeyler bunlar. Barışçıl protesto nerede? Bu yapılanlar nerede? O yüzden bu arada ben şuradan bir şey de vereyim aslında. Bu gezi protestolarında 58 kamu binası, 68 mobese kamerası, 337 iş yeri tahrip edildi. Çok muazzam bir sayıdır bu. 90 belediye otobüsü, bak halka ait belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı, 45 ambulans kullanılmaz hale getirildi. Eylemlerde bir CHP binası olmak üzere 14 parti binası zarar gördü. Şimdi bu bizim devletimiz, bu bizim paramız, bu bizim cebimizden çıkan para, bütün hepsi. İşte bu ne oldu bu maskeli eylemlerde? Hepsi o zamanlar işte marjinal grup başlığı altında söylenen komünist gruplardı. Ve bunlar hepsi yüzü maskeli ortalıklarda gezdiği için hiçbir şekilde de birisini bulup da sen bundan sorumlusun, sen şu arabayı yaktın, bunun ödemesini yapmak zorundasın diyemedi hükümet. Çünkü teşhis olmadı. Şimdi ne oluyor? Bu yasayla gerçekten bu teşhis edilebiliyor. Bu yasada yani bu tip düzenlemede netlik istiyor MHP. O konuda haklı. Gerçekten bazı konuların netliğe kavuşturulması gerekiyor. Herhalde yasalar geçerken böyle bir şeye de yapılacaktır.
Tabii bu saydığın zararlar oluşmuştu ama asıl halkımız üzerindeki gerilim de çok önemliydi. Yani neredeyse bir aydan fazla bir süre her gün gerilim içinde yaşadı halk. Esnaf gerilim içinde yaşadı. Çoluk çocuğunu... İnsanlar nasıl koruyacaklarını şaşırdılar. Çocuklar da bu bütün polisin müdahalelerine mecburen maruz kalmak durumunda kaldılar. Çünkü orada bir kargaşa var. Mesela mahalle aralarında insanlar kendi evlerine gidemeyecek hale geldiler. Hatta ekranlara da yansımıştı teyzelerimiz böyle oradaki göstericilere bağırırken. Yani biz artık huzur istiyoruz gidin buradan diye çağrıda bulunuyorlardı. İnsanlar gerçekten huzur istediler. Bu çok ciddi bir gerilime sürüklemişti ülkemizi. Sırf onun rahatsızlığı bile yeterli ama... Tabii ki şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu üç güvenlik yasasının PKK ile ilgili olması ile ilgili bir sözü vardı. Aslında hocamız bu süreç içerisinde iç güvenlik paketi onaylanana kadar sürekli taleplerde bulundu hükümetten. Hem ikrarlarda bulunmalarını, açıklamalar yapmalarını, özellikle mesela İçişleri Bakanımız Sayın Efkan Ayla'nın çıkıp konuyu açıklamasını kapsamlı olarak açıklamalarda bulundu ve biz diğer seyreden günlerde de bu açıklamalara hep şahit olduk gerçekten. Sayın İçişleri Bakanı da açıklama yaptı. Bu PKK yönelik olduğuyla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Şöyle söylüyor. Şimdi yatırım yapılıyor bir bölgeye, sonra PKK geliyor, haraç istiyor, iş makinalarını yakıyor. Şimdi 7 Haziran seçimleri geliyor, muhtarları tehdit ediyorlar. Ne diyorlar? Bu köyden bir başka siyasi partiye oy çıkmayacak. Çıkarsa hepiniz dağa gönderilirsiniz. Bu pakete karşı çıkmak terörle mücadeleye karşı çıkmaktır. Amerika'da polis dur dediği zaman devam edemezsin. Burada da böyle olacak diye söylüyor. Tabii ki biz kimsenin ateş edilmesini, vurulmasını, öldürülmesini, hayatını kaybetmesini istemeyiz. Yani bu anlamda bir talebimiz olmaz. Fakat bu ciddi bir tedbirdir gerçekten. Güneydoğu'da halkımız tamamen PKK tehdidinin altında yaşıyor, nefes alıyor bu şekilde. Ve devletin güvencesini istiyor. Devletin kendini koruyabileceğine dair garanti istiyor. Sokağa çıktıklarında çocukları bir tane çadır bozması bir şeyin içerisinde oraya Öcalan paçavrasını asıp işte poster diye arkasına da PKK paçavralarıyla birlikte burada yapılan mahkemelerde çocukların yargılanmasını istemiyorlar. Uygun buldukları çocukları tutup kolundan eğitimi alıp ondan sonra da biliyorsun ideolojik eğitim yapıyorlar. Dağa çıkarmasını istemiyorlar halkımız. Devletten güvence istiyor. İşte bu güvenceyle diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. PKK ile mücadelede daha kolay bir yol izleyeceğiz diyor. Şimdi bunların maddelerine istersen geçelim. Çünkü nelerdi bunlar? Şimdi kabul edilen maddeler içerisinde biliyorsun daha önceden polisin arama yetkisi yoktu izin almadan. Fakat şu anda polise bir arama yetkisi veriliyor. Bu nasıl oluyor? Elle dıştan kontrol hariç kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması. Bunun için de İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin, işte burası yeni olarak dile getiriliyor. Kolluk amirinin yazılı acele hallerde de sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilecek. Yani polis artık kendi amiriyle birlikte, polisle birlikte direkt arama kararı verebilecek kendi kendine. Çünkü düşün, PKK'nın bir eylemi oluyor. Mesela arabayla yol kesiyorlar, sonra arabaya atlayıp kaçıyorlar. İşte bu arabayı polis durdurduğunda savcıdan bir izin beklemeyecek. Kendi başına, kendi amiri ona karar verecek ve hemen arabayı arayabilecekler. Fakat böyle mi oluyor mesela? O zaman da diyorlar ki itiraz olarak, her önüne gelen insanı sokakta çevirip arabasını arayacaklar, rahatsız edilebilir. Böyle itirazlar geliyor. Halbuki bu kapsamda yapılacak aramalarda kişiye arama gerekçesini de içeren belge verilecek. Yani polis zaten bu arama ile ilgili bir belge tutmak durumunda. Ve bu da geçerli olarak kayıtlara geçecek olan bir belge. Yani sana bozma, kesilmiş, kenardan yırtılmış bir kağıdın üzerine senin arabanı arayacağım diye bir kağıt değil de resmi bir belge sunmak durumunda. Bu da zaten polisi hükümlülük altında sokan bir şey. Yani önüne gelen her kişiye bağlayıcı bir şey. Polis başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri, şimdi bu aslında biraz açık bir madde, daha kapsamlı olarak nasıl denetleneceğini polisin bu konuda belirtmesini biz hükümetimizden talep ediyoruz aslında. Çünkü önemli burada polisin denetiminin nasıl yapılacağı. Diyor ki maddede, polis başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri, yani o sırada baktığında suç işlediğini düşündüğü kişiyi, fiilleri ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde kişinin can güvenliğinin sağlanması bakımından koruma altına alabilecek ya da olay yerinden uzaklaştırabilecek. İşte bu açık bir madde olarak değerlendiriyor. Orada kontrol altına alması polisin ne demektir ve gözaltına almak değil bu dikkatini çekiyorsa. Ve o yerden uzaklaştığında nereye uzaklaştıracak? Yani o kişiyi alıp nereye götürecek? Burada işte tedirgin oldukları, biliyorsun Ergenekon döneminde, iddia edilen Ergenekon terör örgütü döneminde bir derin devlet yapılanmasıyla çok sayıda faili meçhul vardı ülkemizde. Ve bu faili meçhullerin zaten hali hazırda binlercesi bulunabilmiş değil failleri. Bu öyle bir tedirginlik var. Ülkemizin üzerinden bu Ergenekon tedirginliği zaten gitmedi. O yüzden bu tedirginliği ortadan kaldıracak kapsamlı açıklamalar, iç ferahlatıcı açıklamalar bekleniyor hükümetimizden ve gerçekten rahatlatıcı olur. Ama tabii ki şu anki ortam hiçbir şekilde Ergenekon'un o estirdiği derin devlet karanlığıyla bir değil. Şu anda ne işkenceler görülüyor, ne bununla dair bir haber alıyoruz, ne herhangi bir şekilde polisin gereksiz yere yaptığı bir darpla veya işte İnsanları faili meçhulemesi, gözaltına alıp sonra kayıplar, böyle bir şey hiçbir şekilde şahit olmuyoruz, duymuyoruz. O yüzden de polise bir güven üzerine aslında burada bu sağlanan maddeler. Ama herhangi bir hatası olan da zaten hemen görevden uzaklaştırılıyor. Şu anda da şahit oluyoruz zaten.
Tabii. Şimdi aslında hocamız MHP'nin çekincelerine çok güzel açıklamalar yapmıştı. Aslında MHP'yi de çok bu konuda rahatlatacak açıklamalar. Bunlardan en önemlisi, şimdi biliyorsun jandarma konusunda MHP'nin çekinceleri var. PKK ile mücadele eden en önemli kurumlardan bir tanesi jandarma ve böyle bir topluluğun bir süre sonra artık lağvedilecek bir hale getirildiğinden çekinceleri var. Böyle konular var. Şimdi
güvenliğin %87'sini sağlıyor jandarma şu anda ülkemizde.
Çok önemli bir şey. Ve NATO'ya bağlı değil, tamamen milli bir birlik. Dolayısıyla gerçekten ihtiyacımız olan bir kurum. Fakat şimdi hocamız bu konuya gerçekten çok güzel bir açıklama yapmıştı. Ülkeyi bölecek olan karşısında hemen ama ilk planda polisi ve jandarmayı bulur dedi hocamız. Şimdi bu çok önemli bir noktadır. Bu aslında MHP'yi çok rahatlatmalıdır. Çünkü şunu açıklamayı yaptı hocamız. Zaten ülkücülerden oluşur. Polislerde, askerlerde ve asker ölme ve öldürmeyi öğrenerek buraya gelir. Yani onun artık eğitimini almış, ölme ve öldürme eğitimini almış bir insandır. Çok özel bir insandır asker. Şimdi bu ne demektir? Deniyor ki bak, bir eğitim sırasında, ölme ve öldürme eğitimi sırasında bu insanlar imanlı insanlar. Bu insanlar vatanı korumak için zaten bu göreve talip oluyorlar. Bu göreve geldiklerinde de bu öğretiliyor onlara, yani vatanın bütünlüğü. Yani bu kişi ister MHP'den olsun, doğrudan ülkücü olsun, ister Alperen olsun, İster Saadet Partisi'nden olsun, ister AKP'den, AK Parti'den olsun, ister CHP'den ya da başka bir partinin, hiç fark etmiyor. Doğrudan sorulduğunda bu kişiye, sen vatanın parçalanmasına razı olur musun diyor. Asla cevabını alır. Şimdi dolayısıyla her ne görüşten olursa olsun, burada parti anlamında görüş diyoruz. Bu insanların tümü aslında ülkücüdür. Yani polis de ülkücüdür, tümüyle ülkücülerden oluşur. Biz nasıl mesela herhangi bir siyasi partiye bağlı değiliz fakat vatanın parçalanması konusunda olağanüstü hassasız. Yani bunun gibi oradaki askerimiz, polisimiz de aynı hassasiyete sahiptir. Dolayısıyla MHP'nin burada aslında çekince duyacağı hiçbir şey yok. Zaten hocamızın sözünü ben tekrarlayayım. Ülkeyi bölmeye kalkacak olan ilk başta karşısına polis ve jandarmayı bulur demişti hocamız. Bu çok önemlidir. Onlar doğrudan ülkücüdür çünkü. Şimdi bu konuda aslında çekince duymaması gerekiyor MHP'nin. Şimdi hocamızın üstünde durduğu başka konular da vardı. Gerçekten önemli. Pek fazla konuşmadılar bu insanlar. Çünkü hocamız gerçekten çok ince noktalardan çok önemli detaylar yakalıyor. Türkiye'de biliyorsun 3 tane ideoloji var. Bunu söylemişti hocamız. Bunlardan bir tanesi değerli hocamız Sayın Erbakan'ın ideolojisi olan milli görüştü. Bir tanesi zaten komünist görüştür, bunu biliyoruz. Bir tanesi de ülkücü görüştür. Zaten bunun dışında bir ideoloji yok. Dolayısıyla
tabii AK Parti'nin kendine ait bir ideolojisi yok aslında.
Yok, evet aslında. Evet, hocamız bunu belirtmişti. Her görüşten insan, yani ülkücü de olsa AK Parti'ye oy veriyor şu anda. Saadet Partisi milli görüşten olsa oy veriyor. Çeşitli şeyler, yani merkez sağı destekleyebilecek herkes aslında bir bölünme olmaması için, sağın iktidarda olmasını istedikleri için gerçekten oy veriyorlar. Fakat böyle bir ideoloji, hani tek başına apayrı bir ideoloji çıkıp da orada gerçekten jandarma üzerinde hakimiyet kuracak. Yani çekince bu olduğu için söylüyorum. Böyle bir şey zaten AK Parti'nin mahal vermeyeceği açıktır. Fakat çekince bu olduğu için böyle bir şey yapmayacakları açıktır. Doğrudan bir ülkücülük ideolojisi vardır. Komünizm yaşayamaz polis ve jandarma içinde. Hiçbir zaman olmadı. 12 Eylül döneminde çok küçük bir güruhtu bunlar. Öyle işte modaya uyup yapılandılar sadece. Fakat şu anda öyle bir şey yoktur. Dolayısıyla böyle bir çekince MHP'nin olması o kadar da mantıklı değil. Hocamız şunu söylemişti, bu da önemli. Yasayı bir geçirelim. Duruma bir bakalım, uygulamaya bir bakalım. Eğer bu uygulamada gerçekten bizi tatmin etmeyen şeyler varsa veya işte bu konuda gerçekten bizi üzen, istemediğimiz şeyler oluşuyorsa o zaman tekrar bu konuda zaten tepki verir halk demişti hocamız. O tepkiye de mutlaka karşılık verir. Yani mutlaka karşılık verilir. Bir bakalım, ondan sonra düzenlemeler yapılır demişti hocamız. Yine bu konuda şunu da söylemek gerekiyor. Hükümetten senin de hatırlattığın gibi bir açıklama, sürekli bir açıklama yapılmasını istemişti hocamız. Sayın Efkan hala söylediğim gibi buna gerçekten riayet etti. Çok sağ olsun, böyle bir açıklama gerçekten geldi. Fakat şunun olmaması gerekiyor. İşte karşı taraf kavga üslubuyla bu olaya yaklaştı diye hükümet tarafının da aynı üslupla cevap vermesi doğru olmuyor. Çünkü gerçekten açıklama beklenen konular var. Bunun üstünde durulması için hükümet yetkililerinin gerçekten hocamızın söylediği gibi sık sık çıkıp bu konuda açıklama. Yani şu konuda sakıncalı görünüyor şu konu ama aslında bunun açıklaması budur gibi. İnsanları ve halkı çok fazla aydınlatacak açıklamalara girmesi gerçekten güzel olur.
Şimdi aslında mecliste sunulan itirazlardan bir tanesi de şuydu. Bir MHP milletvekili bu iç güven paketinin görüşüldüğü görüşmelerden bir tanesi dedi ki hangi yasa çıkarılırsa çıkarılsın önce hükümette terörle mücadele azmi olması lazım. Evet. Ve biz bu azmin örneğini görmemiz lazım diyor. Yoksa diyor biz diyor iç güvenlik biz diyor devletin bekasına yönelik her şeyi destekleriz diyor. MHP'nin aslında bu anlamda desteği önemlidir gerçekten ve hep de aslında destek olmuştur şimdiye kadar. Ama biz bu hükümette terörle mücadele azmi görmek istiyoruz diyor. Bu önemli ama bununla ilgili de işte hem Cumhurbaşkanımızın destek mahiyetinde konuşmaları hem de hükümet yetkililerinin gerçekten PKK ile mücadele için bu paketi öncelikli olarak çıkarmak istemeleri çok makul. Ve zaten maddelere de baktığımızda aslında hep bu konuyu destekleyen yönde maddeler görüyoruz. Mesela biliyorsun bir madde eklendi. Şöyle 2911 sayılı kanunun 33. maddesinin 1. fıkrası değiştirildi. Ve şöyle oldu, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ateşli silahlar daha önceden patlayıcı maddeler diye geçiyordu bu madde. Şimdi yapılan eklemeye göre ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dahil patlayıcı maddeler ve her türlü kesici delici aletler veya taş sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zincir ve şimdi yine buraya eklenen madde demir bilye ve sapan gibi belirleyici ve boğucu araçlar diye devam ediyor madde. Ve bunu kullanan kişilere yapılacak cezai yaptırım açıklanıyor. Şimdi bu önemliydi çünkü neden? Mesela hayret verici şekilde yine bu görüşmelerde, meclis görüşmelerinde bir milletvekili, muhalefete ait bir milletvekili dedi ki Havai fişekle suç mu işlenirmiş diyor. Halbuki polisin direkt yüzüne havai fişek atarak PKK'lıların yaptıkları eylemleri biz televizyonda şahit olduk, görüyoruz. Molotov kokteyliyle kaç kişinin canını aldılar bugüne kadar? Biliyorsun otobüste hayatını kaybeden kardeşlerimiz, sonradan lokantaların içerisine atılan molotov kokteylleriyle hayatını kaybeden onlarca insanı biz şahit olduk ki geçtiğimiz günlerde daha yeni bir polis aracına atılan molotoftan dolayı polisimiz yanarak içinden çıkıp zor canını kurtardı. Yani molotov zaten kokteyli denen şey hocamızın uzunca bir süredir söylediği ve direkt silah kapsamına alınması gereken ciddi hayati tehlike sebebiyeti oluşturan bir madde. O yüzden de bunun eklenmesi gerçekten önemliydi. Biz o yüzden evet, bu maddenin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Buna karşı bir kullanım, işte güç veya silah kullanımı konusu da eleştiri altında. Fakat hocamız bunu söylemişti, yani karşı taraf birliği atabiliyor polise ama polisin böyle bir hakkı yok. O da insan, o da insan. Yani o zarar görüyorsa
zarar
o da...
Direkt kör yapabilecek bir şey, hatta kafatasını çatlatabilecek bir şey. Demir birliği bu
çok, çünkü. Çok riskli. Polis can değil mi? O da can. Yani ona atılması çok makul karşılanıyor. Çok garip bir mantık gerçekten. Fakat polis buna karşılık verdiğinde garip. Tabii burada vicdan çok önemli. Yani polisin vicdanı mı acaba? Yani polisin vicdanı konusu çok fazla. Aslında kafayı kurcalayan kısım o. Ve önemli bir konu gerçekten. O da zaten ülkemizin genelinde biliyorsun cinayetler, olaylar, her şey oluyor. Vicdana ihtiyaç var. Onun için de biz her zaman hocamızın söylediği eğitim politikasını çok ciddi şekilde değiştireceğiz.
Aslında bu yüz örtme konusu da aynı şekilde biliyorsun. Hani herhangi bir şekilde yüzünü kısmen bez veya çeşitli unsurlarla örterek bu gösterilerde kendini gizleyen kişilere karşı da yaptırım uygulanması söz konusu. Bunun da aslında eleştiriye açık olan yönü olarak şunu dile getiriyorlar. Bir insan kendini biber gazından korumak için de yüzünü örtmüş olabilir veya çarşaflı geçen biri olabilir. Yani bu tabii ki aslında çok kolaylıkla anlaşılabilecek bir şey. Şimdi biz gece gündüz televizyonda kendisini kapatarak gizleyen insanları görüyoruz. Bir insan eğer demokratik bir toplantıya, bir yürüyüşe katılıyorsa kendini gizleme ihtiyacı hissetmez. Bir insanın çarşaf giymesi de bu anlama gelmez. Veya elini yüzüne kapatması da bu anlama gelmez. Buradaki ne kasıt olduğu zaten çok açık olarak belirleniyor. Ama bunu suistimal etmeye kalkan olursa bu zaten hemen tespit edilecektir. Ve yine kendisi de yasaların önünde yargılanacak konuma gelecektir. Yani polis suç işlerse yargılanmaz diye bir şey zaten söz konusu diye çok rahatlıkla bununla ilgili yaptırım olan kanunlarımız var. Belki daha belirtebilirler, daha açabilirler bu konuyu. Ama bu da gerçekten önemli bir madde aslında üstüne durması gereken. Bir de biliyorsun yine söz konusu olmayan bir madde eklendi. Yasa dışı örgüt ve topluluklara ait amblem, işaret taşıyarak veya bu işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır, giysiler giyerek katılanlarla kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşıyarak veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek ve ses cihazıyla yayınlayarak katılanlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası cezalandırırlar diyor madde. Bu da biliyorsun işte yine Güneydoğu'daki şu anda kurulan o sözde çadırlar, sözde pankartlar açılan, artık Öcalan posterleri neredeyse ülkenin her tarafını sarmaya başladı. Ve biliyorsun bazı devlet yetkilileri de bunu övünüyorlardı, destekliyorlardı.
Suç da değil şu anda.
Suç değil diye. Evet, şu anda da dediğin gibi suç olmadığı için zaten gönül huzuruyla yapıyorlar. Bu maddeyle artık bu bir suç kapsamına girdi. Bunun da zaten her pankart kaldıranın bir suç işlememiş olduğunu biz biliyoruz. Bir terör örgütünü desteklemek anlamında bunun yapılması burada kalsa. Zaten yasa dışı örgüt şerhi var burada. Yasa dışı örgüt ve topluluklara ait amblem diye. Yoksa işte şu sivil toplum kuruluşunun pankartı, şu vakfın pankartı, bunların hiçbirinin suç olmadığı zaten çok açık.
Şimdi aslında bu konuyu şöyle başta da bahsetmiştik. Türkiye ikiye bölünmüş durumda, bu artık gece gündüz zaten ortada olan bir şey. Basın ikiye bölündü, işte meclis ikiye bölündü, her şey yani. Hoş bir şey değil, fakat genel olarak muhalefetin de hep Cumhurbaşkanı karşıtlığı, hükümet karşıtlığı üzerinden bir politika yapması o kadar da mantıklı durmuyor. Bu konuda MHP'yi hariç tutmak istiyorum. Çünkü burada gerçekten yani Güneydoğu'da bir herhangi bir atak durumunda gerçekten senin de söylediğin gibi MHP'nin destek olacağı aşikar. Ve her zaman da böyle oldu. MHP'nin çizgisi her zaman böyle oldu. Fakat diğer muhalefet açısından bunu bu şekilde görmek gerekiyor. Şimdi Sayın Tayyip Erdoğan 12 yıldır bu ülkeyi bir yerden çok farklı bir yere getirdi. Ve ülkenin ihtiyacı olan bir şeyi verdi. Dindar kesim rahat etti bu ülkede. Bak %90'ı dindar olan bir ülke bu ülke. Fakat rahat edemiyordu. Yıllardır rahat edemiyordu. Bu ülkede dindar kesim rahat etti ve gerçekten sağ iktidar çok güçlü bir şekilde devam edebildi. Şimdi burada riskleri görmek gerekiyor. Hem içten hem dıştan. İçeriden gerçekten PKK riski var. PKK'nın organize ettiği komünist gruplar riski var. Biz bunu Gezi'de gördük. Şimdi Gezi'de karşımıza çıkan bu manzara karşısında düşünsene, o sırada gerçekten hükümete bir şey olmuş olsaydı. Hocamız bunu orada bu konuda çok önemli üzerinde durmuştu. O zaman şu söylenecekti. Ha, sağ ne zaman iktidar olsa demek ki başına bu geliyor. Dolayısıyla biz bu ülkede sağa bir daha iktidar etmeyelim diye bir sonuç çıkacaktı. Dolayısıyla burada Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu tip gruplara karşı bu anlamda güçlü duruşu önemlidir. Yani insanlar çeşitli şeylerden dolayı eleştirebilirler Sayın Cumhurbaşkanımızı. Yani eleştiri zaten iyi bir şey. Fakat bu konuda gerçekten çok güçlü bir duruş sergilemesi gerekiyordu ve bunu yaptı. Dolayısıyla hem içten hem dıştan böyle bir şeye karşı, ki çok önemli bir coğrafya Türkiye, böyle bir şeye karşı gerçekten güçlü duruş gösterebilmesi için böyle bir azim gerekiyordu. Şimdi bu yasalar pek çok konuda Türkiye'nin güvenliği için gerekli gibi gözüküyor. Suistimal olursa, hocamız söylemişti, Cumhurbaşkanımız bu konuda hassas bir insan. Yani siz pek çok şeyde eleştirebilirsiniz Cumhurbaşkanını ama bu konuda hassas. Mesela bu yasa sonucunda polisin gerçekten bir suistimali meydana gelmiş olsa bu konuda sorumluluğu üstüne alır Cumhurbaşkanı demişti hocamız. Ve şimdiye kadar da farkındaysan hemen hemen her olayda bu şekilde oldu. Dolayısıyla oradaki o vicdana da güvenmek gerekiyor. Ha, tabii ki bizim de bazı çekincelerimiz var. Türkiye'nin bölünmesi için biliyorsun HDP'nin yaptığı taktikler falan artık ortada, yani çok garip şeyler dönüyor. Direkt doğrudan milletvekili vermeye çalışıyor HDP AK Parti'ye ki üzerinde baskı kurabilsin AK Parti'nin diye. Bu tip çekinceler var ama bunun için en güzel karşılık, verilebilecek en güzel çözüm de böyle bir yasa geçtikten sonra hocamızın söylediği gibi Güneydoğu'da bir atak beklenmesi. Gerçekten polisin ve askerin orada PKK'yı durdurmak için çok ciddi bir şekilde kendisini göstermesi. Halkın güveninin kazanılması tekrar. Çünkü devlet burada mı diyorlar doğrudan. Dolayısıyla bunun sağlanabilmesi. Bunun için gerçekten biz eski Türkiye değiliz. Genel olarak MHP'nin düşüncesi bu oluyor. 2001'deki olaylar geri mi gelecek diyorlar. Öyle bir şey olmaz bu saatten sonra. Ama tabii ki bu inşallah Allah'ın izniyle. Ama tabii hayır vardır her şeyde. Bunu da görerek gerçekten açıklanması gereken maddeler tekrar görüşülüp açıklanabilir MHP'nin istediği gibi. Fakat Güneydoğu'daki iç güvenlik yasalarının, valileri konuşmadık gerçi. Valiler konusunda sen anlatırsan bunun gerçekten bu şekilde olması gerekiyor
şimdi,
gibi gözüküyor.
Aslında bu daha onaylanmamış bir madde. Valilere çok fazla yetki verilmesi konusu da biliyorsun itiraz alan bir konu özellikle. Evet. Bunda da valilerin bölgede hatta verilen yetkilerle OHAL ilan etme, yani olağanüstü hal ilan etme hakkı bile olabilecek diye itirazlar geliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde biliyorsun yaklaşık 6-7 tane vali merkeze alındı bölge valilerinden. Bunlardan bir tanesi Şırnak valisiydi. Hocamız kanalımızdan bir çağrı yapmıştı hemen görevinden alınması için, talepte bulunmuştu son olaylardan dolayı. Bunun için teşekkür ediyoruz tabii ki devletimize. Bununla ilgili Ağrı, Van galiba, Şırnak valisi söylediğim gibi ve birkaç vali daha var. Şimdi valilerle ilgili şöyle bir sorun var. Gerçekten valilerin bizde merkez tarafından atanıyor olması valilerin zaten devlete bağlılığını gösteren önemli bir gerçek. Şu sistemimizde, bizim bu parlamenter sistemimizde, bizim her zaman eleştirdiğimiz başkanlık sisteminde halkın seçimiyle göreve gelen vali yönetimi değil, merkeze bağlı olan ve merkez tarafından atanan valiler bölgede söz sahibi oluyor. Fakat valiler kolluktan sorumlular bölgelerde, yani her yerde, bütün İstanbul'da da işte valinin görevi odur, kolluktan sorumlu olmasıdır. Fakat emir verebilme yetkisi yok. Yani kamusal olaylar meydana geldiğinde böyle bir yetkisi yok. İşte bu mevzuatları kaldıracak şekilde bir yetki veriyorlar. Şu anda bu daha tabii ki onaylanmadı ama daha geçmedi bu madde. Fakat bu maddeye göre valiler savcı gibi şu anda polise emir verebilme yetkisine sahip olacaklar ve her türlü hakimi devre dışı bırakıp direkt polise bağlantı haline geçebilecekler. Bunu biz Kobani olaylarında, 6-7 Ekim olaylarında aslında Güneydoğu'da gördük. Ne oldu? Belediyeler iş makinelerini vermediler. Kendileri hakim oldukları için ve çok sayıda sorun aslında çıktı. İtfaiyelerin araçlarına da ulaşamadık. Hatta daha sonrasındaki olaylarda da aynı şeyleri gördük. Fakat valiler şu anda direkt bunu da emir olarak yerine getirebilme hakkına sahipler. Bu anlamda aslında iyi gözüküyor. Fakat MHP şöyle bir şerh düşüyor. Hükümet diyor, büyükşehir yasası ile PKK'nın isteği olduğunu düşünüyor tabii ki MHP. Büyükşehir yasasıyla bunu değiştirmişti. Bizim uyarılarımıza kulak asmamıştı. Şimdi bunu toparlamak için bu gelişmeleri yapıyorlar. Biz buna inanıyoruz. Tamam, toparlamak için ama biz bunun delillerini görmek istiyoruz diyorlar. Biz de Türk halkı olarak, bir vatandaş olarak bunun delillerini görmek istiyoruz. Hocamız kanalımızdan defalarca çağrı yaparak hükümetimize bunun delillerini görmek istediğinizi zaten açıklıyor. Buradan bir kere daha talebimiz olsun.
Fakat tabii şunu da anlatalım. Biz başkanlık sistemini konuşurken bunu da konuşmuştuk. Olur da bir sistem gelirse Türkiye'ye, bu sistem dahilinde yerel yönetimler herhangi bir şekilde genişletilirse, hatta federasyon konuşuluyor. Böyle bir şey olursa ve valilerin seçimi halka bırakılırsa o bölgede, biz o zaman Güneydoğu'yu teslim etmiş oluruz. Bu çok büyük bir kabus olur. Hocamızın söylediği gibi ne Türkiye kalır, ne Orta Doğu kalır, ne Avrupa kalır, ne dünya kalır. Mahvolur Türkiye ve bütün dünya. Böyle bir şeye asla mahal vermemek gerekiyor. Bu da bir tabii ki konuşulan bir şey. Ama vali, hocamızın da söylediği gibi şu anda hükümetten, merkezden atanan bir vali. Zaten o şehir içinde her türlü güce sahip olmak zorunda. Mecbur zaten buna. Bir ayaklanma çıkıyor ama gücü yok. Çok garip bir durum bu yani. Bunun zaten olmaması gerekir. Buna itiraz da o kadar mantıklı değil. Ama tabii asıl biz valilerimizin yetkisini senin de söylediğin gibi Güneydoğu'da görmek istiyoruz. O yüzden gerçekten bu Güneydoğu için de çok önemli bir ihtiyaç. Çünkü orada belediye başkanları genel olarak kendi kafalarına göre hareket edebiliyorlar. Mecburen diyelim, öyle diyelim. Çünkü PKK'nın da boyunduruğu altındalar açıkça.
Biz Güneydoğu'da devletimizin valileriyle, askeriyle, polisiyle, bütün siyasilerle birlikte gücünü görmek istiyoruz. Halkımız gücünü görmek istiyor ama şefkatini de görmek istiyor. O yüzden işte hem şefkatiyle hem o vicdanıyla, geleneğimizdir bizim vicdanımız zaten yönetimde. Bunların hepsini Güneydoğu halkımız görmek istiyor ve böylece de PKK'nın artık yok olmasını istiyor bölgeden. Bunu en kısa zamanda
ve bu olmadan da seçimlere girmek istemiyoruz. Bunu da söyleyelim inşallah. Bir artı eksi dünya programının tekrar sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Hoşça